herkese Merkezi Sigece'ye hoş geldiniz. Bugün bizimle olan konuğumuz Mindstone Blockchain Labs'in CEO'su ve aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Tansel Kaya. Geniş bilgi birikimi ve deneyimiyle yapay zeka blockchain teknolojileri arasındaki kesişimi anlamamıza yardımcı olacak. Bugünkü bölümde yapay zekanın Web3 dünyası için ne anlama geldiğini, yapay zekanın verileri güvenli saklaması için blockchain'de nasıl kullanılabileceğini, bu teknolojilerin birleşiminden doğabilecek yeni iş modellerini, biraz da AI tokenlarını konuşacağız. Bu bölümü izlemek isteyeceksiniz. AI var, blockchain var, Tansel Hoca var. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk, çok teşekkürler beni bugün misafir ettiğiniz için. İnşallah çok güzel, bilgilendirici bir yayın olacak.
Evet, gerçekten biz bu programı sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok fazla yapay zeka konuşacak, çok fazla Web3 konuşacağız. Ama önce genel olarak şu anda durum nedir? Sizce etrafınızda ekosistemin çok içinde bir isimsiniz. Hem akademide hem endüstride. Genel olarak atmosferi nasıl görüyorsunuz? Bir mod check yapalım, öyle başlayalım. Sonra sorularımızla devam edeceğiz.
Biz yine öncelikli olarak kendimizi kripto varlıklar alanında görüyoruz hep beraber. Hani kriptocular olarak bakıyoruz neler olup neler bittiğine. AI da uzun zamandır var olan bir teknoloji ama son birkaç yıl içerisinde çok büyük bir dönüşüm, değişim gösterdi ve bir hype haline geldi. Bizler de hype'ları seviyoruz ve tercihen de aslında kriptonun hep hype olarak kalmasını istiyoruz. Yeni güzel şeyler hep bizden çıksın istiyoruz ama öyle bir durum var ki sanki AI bizi biraz solladı. VC'ler tarafında özellikle bizim projelerimizin fonlaması gitgide daha zor hale geliyor. AI projeleri büyük bir heyecanla fonlanıyor. Çok büyük rakamlara ulaşıyorlar küçük takımlar. Bunu görüyoruz ama bizim tarafta da özellikle Mayıs 2022'den beri gördüğümüz Fed'in faiz arttırım kararıyla gördüğümüz o kripto kışı dediğimiz şeyi artık geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Daha olumlu bir hava var. Yeni projeler geliyor. Ölçekleme problemi büyük ihtimalle artık ortadan kalkacak. Tekrardan bu boğa dönemi geldiğinde büyük ihtimalle bunu 2024'ün ortası gibi görüyoruz. Bu gerçekleştiğinde en azından depolama, ölçekleme konusunda bizim ürünlerimiz Ethereum olsun, Avalanche olsun, Celeste olsun birçok proje, gelen birçok projeyle hazır olacaklar. Ve birçok alanda da oyun gibi tokenlaştırma, varlıkların tokenlaştırılması gibi alanda da önümüzde yeni ufuklar var. Bu alanlarda yeni ürünler çıkacak. Klasik finansın, kurumların kaynakları kriptoya girecek diye düşünüyoruz. Bir kere daha hani birçok ürünün gerçekleştirildiği, büyük yatırımların geldiği bir dönem önümüzde diye düşünüyoruz.
Evet, blockchain tarafında hani bu kara kışın birazcık etkisini yitirmeye başladığını, daha aydınlık günlerin çıkacağını söylediniz. Bu tabii güzel, duymak istediğimiz bir konu. Ama şimdi burada AI tarafından da baktığımız zaman ChatGPT ile birlikte özellikle evet son yıllarda hep bu alanda ciddi bir gelişim vardı. Ama ChatGPT bir milat oldu diyebiliriz. İşte Wi-Fi gibi bir teknoloji veya işte internetin bulunması gibi bir teknoloji. Bu da tabii bir sürü iş fırsatı ortaya çıkarttı. Yani biraz bu blockchain'deki işte NFT'lerin getirdiği hype onun hani neredeyse tamamına yakını almış gibi kendi bünyesini almış gibi duruyor. Rüzgarı bayağı bir arkasına almış gibi duruyor. Nasıl olacak bu iş? Yani şimdi baktığımız zaman hani AI bir sürü farklı problemi çözebildiğini görüyoruz. Blockchain'de hani bu alanlarda da biraz şüpheler var. İşte NFT'ler nasıl bir rahatlatıyor bizi veya işte blockchain'de nasıl problemleri çözüyoruz gibi. Hani böyle konuşmalar da çok fazla yaygın AI'ya bu geçişteki. Siz bunun geleceğini nasıl görüyorsunuz? Buradaki durumu nasıl etkiler sizce Web3 dünyasını?
AI teknolojisi aslında çok uzun zamandır hayatımızda. Yani 80'lerden beri sürekli olarak AI'ın insan hayatını geri dönülmez biçimde değiştireceği söyleniyor. İşte satranç şampiyonu olacak. Bizim şu an söylediğimiz şeyler o dönemlerde söyleniyordu ama AI bir türlü kendinden bekleneni veremiyordu. İşte o zaman da bir robot heyecanı var. Robotlar işlerimizi alacak vesaire. Bu hep böyle gelecekte, uzak gelecekte olan bir şey gibi gözüküyor. 2000'li yılların sonuna geldiğimizde de birçok güzel model var. İnternetle birlikte çok fazla veri ortaya çıkıyor. Yani bizim aslında Google'da yaptığımız her arama, oraya koyduğumuz İngilizce her içerik, Instagram'daki her resmimiz, TikTok'taki yaptığımız her dans yapay zeka için, eğitimi için kullanılabilecek güzel bir kaynak. kaynak ortaya çıkıyor. O zaman da hep söyleniyor diye veri altındır diye. Şimdi anlıyoruz kastedilenin ne olduğunu. Geçtiğimiz 2 yılda ise çok değişik bir şey oluyor. Bu transformer dediğimiz şeyler ortaya çıkıyor. O ardından da işte büyük dil modelleri, large language model geliyor. Bunlar genel biçimde aslında birçok problemi çözebiliyorlar. Daha önce biz işte atıyorum bir görüntü üstünde nesneleri tanımaya çalışıyorduk. İşte atıyorum desenleri, örüntüleri bulmaya çalışıyorduk. Bunlarla ilgili algoritmalarımız vardı. Bu yapı bizim fikri mülkiyetle ilgili işte edebiyat olsun, yazı olsun, dilin işlenmesi, tercüme birçok alandaki sorunumuzu çözüyor. Ve burada hakikaten böyle bir patlama oldu. Yapay zeka alanında çalışan uzmanlarımız, hocalarımızla konuştuğumuzda diyorlar ki arada yaptığımız birçok şey çöp oldu. Yani orada gösterdiğimiz gayret. Ama bir yandan da bu insanlar işte 5 yıldır 10 yıldır AI ile uğraşan insanlar bir anda yeni kurulan şirketlerde işte atıyorum milyonlarca dolar gelirlerle istihdam edilebiliyorlar. Çünkü hakikaten burada da yine benzer yapılar var. Veri üzerinde eğitim gerçekleştirmek gerekiyor. Bizim işlerimize de şöyle benziyor. Madenciliğe benzeyen bir süreç var. Bu iş GPU'larla yapılıyor. Aslında yaptığımız şey bir takım böyle matematiksel dizilerin, matrikslerin çarpılması, döndürülmesi, matematiksel işlemler. Bunu şöyle düşünebiliriz. Hani bizim bilgisayar oyunları, 3 boyutlu dünyalar da böyle. Çok fazla matematik işlemi gerekiyor. Bunları da bizim CPU'larımızdan ziyade, yani her işi yapan CPU'larımızdan ziyade daha uzmanlaşmış GPU'lar, grafik kartların üstündeki işlemciler bunu gerçekleştiriyor. Şeye kadar gitmiyoruz. Hani bizim Bitcoin'de olduğu gibi tek işi yapan cihaz. Bizim Bitcoin cihazlarımız bir tane o hash fonksiyonunu trilyon kere saniyede yapıyor. Oraya kadar gitmiyoruz ama özellikle Ethereum'un daha öncesinde Proof of Work ile çalıştığı dönemde grafik kartlarını çok yoğun biçimde kullanıyordu. Ona çok benzer bir süreç var. Yani eğitirken de bu yapay zeka modelini elinizde böyle acayip bir veri var. Onun içerisinden mesela işte atıyorum bir kişiyi, işte Tarkan'ı tanımaya çalışıyorsunuz. Yapay zeka bütün o resimlerin içerisinden arka fondan Tarkan'ı ayırmaya çalışıyor. Diğer insanlarla Tarkan'ı ayırmaya çalışıyor. Elbisesiyle Tarkan'ı ayırmaya çalışıyor. Ya yani bizim Tarkan dediğim şey ne olduğunu diğerlerinden ayırmaya, anlamaya çalışıyor. Yani bir çocuk gibi. Çocuğa bir sürahi gösteriyorsunuz. İşte kırmızı renkli seramikten yapılma bir şey. Önce bütün sürahilerin seramikten yapıldığını düşünüyor. Sonra diyorsunuz bak tahta sürahi de var. Sonra diyorsunuz ki mavi sürahi de var. Gitgide bunu soyutlaştırıyor. Diyor ki bu yapıda olan, bu özellikte olan her şey sürahidir. Bu öğrenme kısmı, bu da böyle acayip GPU gerektiren bir şey. Biz bu grafik kartlarını böyle paralel olarak bir arada tek bir makinede veyahut da birden fazla makine içinde çalıştırıyoruz. Sonra bitiyor. Ondan sonra bu sefer sorular sormaya başlıyorsunuz. Şöyle de düşünebiliriz bunu. Bir oda düşünelim. Mesela edebiyatla ilgili bir örnek vereceğim. Türk edebiyatındaki bütün metinleri taradınız. Bunu yaptığınızda mesela sıcakla soğuk kelimesinin genelde yan yana geçtiğini görüyor. Birbirlerine zıtlar ama işte mesela diyor ki havanın sıcak veya soğuk olmasına bakmaksızın iyi giyindiler gibi bir cümle var. Sonra mesela ılık diye bir kelime var. Abi bu ılık sıcakla soğukla yan yana geçen bir kelime. Birbiriyle alakalı diyor. Odanın içerisinde onları birbirine yakın bir yere koyuyor. Biri altta, biri üstte, biri diğerine daha yakın. Sonra siz bana böyle sıcakla ilgili bir yazı yaz, bir işte atıyorum aşk romanı yaz dediğinizde işte o yazın sıcak günleri bitmişti, kışın soğuk günleri başlamadan önce sonbaharın ılık havası devam ediyordu gibi bir cümle kuruyor. Aslında size yaptığı o bölgede geziniyor, Türkçe dilinde kullanılan kelimeleri, yapıları içerisinde hareket ederek sizin kulağınıza Türkçe gibi gelen bir şey üretiyor. Ama bizim de yaptığımız bundan çok farklı değil. Biz de çocukken romanlar, gazeteler okuyoruz, ondan sonra televizyon izliyoruz ve Türkçenin nasıl olduğuna dair, Türklerin nasıl konuştuğuna dair bir fikir elde ediyoruz. Sonra bunu sentezlemeye başlıyoruz ihtiyacımız uyarınca. Bilgisayar da bunu yapıyor. Burada da yine GPU devreye giriyor. Yine aynı şekilde GPU'nun çok çalışması lazım. Buradan bize benziyor ve hani Nvidia çok büyük bir değer kat etti. Hem bizle, yani kripto varlıkların madenciliğinde kullanıldı kartlar. Ardından da şimdi bu noktaya geldiler. İngiltere'de kurulan startuplar var. Amerika'da kurulan startuplar var. Çin'de var. Bunlar böyle milyar dolarlık siparişler geçiyorlar Nvidia'ya. Burada da çok iyi kartları var bunların. İşte A10, A20 diye giderken A100 diye bir kart var. Bizim bilgisayarda kullandığımız GPU'nun sunucuda kullanılacak hali. Bu niye önemli? Bizim bilgisayarlarımız belli bir süre çalışacağı varsayılıyor. Yani günde işte 12 saat bir oyun oynar. işi yapar diye varsayıyorsunuz parçaları. Ama sunucu dediğiniz şey 7/24 çalışıyor. 7/24 yük altında çalışabiliyor. İşte fanı, soğutması, garantisi buna göre. İşte atıyorum üzerinde çalışırken kartı çıkarıp takabiliyorsunuz. Bu kartlar da bir sunucuda çalışabilecek kartlar. Bunların daha ileri versiyonlarını da çıkardı Nvidia. Ve burada da yine bir savaş var. Amerika diyor ki işte şu kartları sen Çin'e verme. Biraz daha az güçlü olanlarını ver. Onlara özel, yine ileri özellikleri olan kartlar çıkartıyorlar. O tarafta da büyük siparişler var. TikTok'un sahibi olan, geliştiricisi olan firma da yine çok kart talep etti. Ve kendilerine büyük farm adını verdi, çiftlik adını verdiğimiz sunucu merkezleri kuruyorlar. Ve burada ya temel modeller eğitiyorlar, işte bu ChatGPT gibi, ya da var olan modelleri özelleştiriyorlar veyahut da ilerletiyorlar. Özelleştirme ile kastettiğimiz de yine bir tane örnek. Bu Thomson Reuters firması var, onu bildiğimiz o Reuters ajansının firması. O veri işi yapıyor son dönemde. 650 milyon dolar nakit vererek hukuk alanında çalışan bir yapay zeka şirketi almış. Yani bu şirket normal ChatGPT gibi hani Twitter'daki konuşmaları, işte atıyorum Reddit'teki konuşmalara odaklanmıyor da Amerika'daki bütün hukuki metinlere odaklanıyor. Dolayısıyla size çok güzel sözleşmeler üretiyor. Ya da önüne bir şey koyuyorsunuz, bir sözleşme koyuyorsunuz. Diyor ki ya burada şöyle bir açık var. Bak burada yeni bir düzenleme oldu. Yüksek yargı kararına göre biz de işte Yargıtay buradan sen gol yersin diye size hemen uyarıyor. Bunlar dikey ürünler. Bunlar şu anda geliştiriliyor ama sağlık alanında ilaç üretirken protein katlama diye bir problem var. Bu da şu, biz bugüne kadar ilaçları hep şöyle geliştirmişiz. Okyanusun içerisinden bir yeni bir canlı çıkıyor. Böyle atıyorum değişik bir balık çıkıyor. Balığın içindeki kimyasal maddelere bakıyorlar. Bilmedikleri bir kimyasal madde çıkıyor balıktan. Onu götürüyorlar. Ellerinde kocaman böyle bir şey var. Bir dizi var. İçerisinde farklı farklı şeylerin olduğu. Üstüne damlatıyorlar. Atıyorum birisi karaciğerle alakalı. Birisi bir başka bir bizim metabolizmamızla alakalı. İlginçtir. Hayat şöyle bir şey. Yani inorganik moleküller atıyorum milyar tane. Ama organik moleküller milyon tane ve insan vücuduna faydalı gelebilecek, onunla etkileşime gelebilecek bir şeyi okyanusun dibindeki bir canlıdan bulma ihtimaliniz de yüksek. Dolayısıyla sizin o hayvanın içerisinden çıkan şey gidiyor. Bizim atıyorum bağırsağın bir rahatsızlığına iyi geliyor. Bir şey yapıyor. Mesela bir örnek, yine ilginç bir örnek. Bir tane semender varmış. Bu böyle günlerce aç dolaşabiliyormuş. Ya bunu nasıl yapıyor demişler. Bir hormonu var. Şimdi kilo vermek için kullanılıyor. O hormonu uyguladığınızda kişiler uzun süre açsız dolaşıyorlar, hiç yorulmuyorlar. Bu şekilde kilo veriyorlar, özellikle düğünlerden falan önce. Bu eski usul ilaç geliştirme. Şimdi AI'ya nasıl yaptırıyorlar? Diyorlar ki ya bizim böyle bir tane vücudumuzda bir şey var, bir reseptör var. Böyle bir çukur, bir yer. Bu çukurun içerisine oturacak bana bir tane kimyasal madde bul. O böyle ittiriyor, kaktırıyor, sürekli şeyi hesaplıyor. Bunların birbirine bağlanmasıyla ilgili olan enerjisini hesaplıyor. Ya diyor böyle bir formül buldum. Onu siz alıyorsunuz, işte atıyorum belki biraz değiştiriyorsunuz. Vücudun başka yerlerine de bağlanmasın diye işte baş ağrısı yapıyor, böyle bağlanırsa başka bir şey yapıyor. Dolayısıyla çok hızlı ilaç üretme imkanı var. Bir de mesela bir örnek daha, şey fotoğrafları var, gözün içinin fotoğrafları var. Bu fotoğraflara bakarak AI size belli bir rahatsızlığın ileride olup olamayacağını söylüyor. Yani bunu bir uzman doktorun bile yapması çok zor bir şey. Eğitilmiş uzman bir doktorun. İnsan her konuda eğitilebiliyor. Yani öyle insanlar var ki mesela yeni doğmuş civcivlere bakıyorlar. Dişi mi olacak, erkek mi olacak söylüyor. Ve bunu o kadar fazla yapmış ki küçük tefek ayrıntılar var hayvanın üstünde. O bile bilmiyor neye baktığını. Ama bir süre sonra kendini öyle bir eğitiyor ki eline bir civcivi aldığında diyor ki bu dişi, bu erkek. Bu insanlara mesela büyük ücret veriyorlar. Çünkü çok faydalı bir şey. Birisi horoz olacak, birisi tavuk olacak. Beslemek istemiyor. Horozları beslemek istemiyor tavuk üreticileri. Bunu insana yaptırıyorlarmış. Şimdi artık AI'ya yaptırılacak. O da nasıl çalışıyor? Milyon tane tavuk resmi gösteriyorsunuz. Diyorsunuz ki dişi yavru, bu erkek yavru. Yapay zeka bir süre sonra o şeyi öğreniyor. Neyi öğrendiğini bilmiyor ama. Bu çok önemli bir şey. Yani bu yapılar kara kutu. Biz bunların içerisinden kuralları çıkartamıyoruz. Veriyoruz yazılıma, dişi diyor. Niye dişi dedin? Bilmiyorum. Erkek dedin, niye dediğimi bilmiyorum. Bunun da bazı sıkıntıları var, yaratabileceği sıkıntılar var.
Şimdi derya deniz bir konudan bahsediyoruz gerçekten. Çok fazla özellikle örneklerle konudan uzaklaşabiliriz. Biraz onun önüne geçmek için bir de hani sıkıntılarına gelmeyelim henüz. İleriki dakikalarda onu da konuşacağız. Biraz daha bu Web3 bağlamından da tutmak için çok güzel noktalara parmak bastınız. Özellikle grafik kartlarından bahsettiniz, GPU'lardan. Şimdi Nvidia da daha önce işte ortalıkta kripto hype'ı varken ne yapıyordu? Daha madenciliği optimize grafik kartları çıkartıyordu. Çünkü oraya bir sermaye akışı vardı, yetenek akışı vardı. İnsanlar da grafik kartlarını madencilik faaliyetleri için kullanıyordu. Şimdi bahsettiğiniz tüm aktiviteler aslında yapay zeka için bu grafik kartlarını talep ediyor. O yüzden bir kere kullanıcıların grafik kart kullanımı burada ve büçten yapay zekaya kayıyor. Üreticilerin Nvidia gibi ilgisi alakası biraz daha madencilik optimize grafik kartlarından bu sefer yapay zeka optimize grafik kartlarına dönüyor. Yetenek, yazılımcılar daha önce kripto sektöründe daha rahat iş bulabilirken, daha yüksek maaşlar bulabilirken şimdi yapay zeka şirketlerinde buluyor. Yani aslında iki teknoloji aynı kaynak havuzundan besleniyor. Şimdi benim burada sormak istediğim şey aslında ilk insanların aklına gelen kaynak aktarımı sermaye. Ama sermaye bu kaynaklar arasında en akışkanı. Yani sermaye diğerinde tekrar yükseliş olduğunda kolayca belki oraya kayabilir. Ama tüm bu bahsettiğimiz kullanımlar, yetenekler, insanların tercihleri daha kalıcı akışkanlıklar yaratıyor mu? Sizce burada yapay zeka alanına geçenler kalır ve Web3'e bir daha dönmez mi? Yoksa biraz daha iki taraflı akışkan bir denklemle karşı karşıyayız da tekrar kriptolar yükselince, boğa marketi gelince biz bu yeteneği, parayı, grafik kartlarını tekrar kendi ekosistemimizde bulabilir miyiz?
Bence de en önemli konu aslında insan kaynağı. Yani bizim zamanlaması iyi oldu. Belki de bilerek yaptılar, bilmiyorum. Ama en büyük grafik kartı tüketicisi diyelim Ethereum'du. Yani bizim akıllı kontrat platformumuz ve en büyük ödülü de Ethereum madenciliği veriyordu. Yine birçok başka böyle proof of work'le çalışan coin var. GPU'larla madenciliğini yapabileceğiniz ama o kadar büyük pazar paylarına sahip değiller. Ethereum, o zaman Ethereum 2.0 diyorduk. Bu yeni proof of stake'e geçtiğinde bir anda bu kartları serbest bıraktı. Ve aslında birçok projede şeyi çok tercih etmiyor. Proof of work, Bitcoin haricinde. Bu hakikaten onun belki de olmazsa olmazı. Teklif ediliyor Bitcoin belki bir gün proof of stake'e geçer mi diye ama ben çok olacağını düşünmüyorum. O öyle devam edecek taşlaşmış biçimde. Orada çok büyük bir rekabet yok. Enerjide belki rekabetten bahsedebiliriz. Bunlar enerjide tüketen şeyler çünkü. Bitcoin yine daha fazla enerji çekiyor. Ama buradaki en kritik nokta dediğimiz gibi sermaye. Ve sermayede ne için kullanıyoruz? Bunlar hepsi yazılım projesi. Yani bizler kriptoda ne yapıyoruz? Software geliştiriyoruz sunucularda çalışan, clientlarda çalışan bazı işte cüzdan yazılımları geliştiriyoruz. Topluluklarımız var. Topluluklarımızı bir arada tutmak, yeni şeyler üretmek için çok büyük enerji harcıyoruz. Ama en kıymetli olan şey insan kaynağı. Burada da iyi ve kötü şeyler var. Kötü tarafı hakikaten çok büyük bir insan göçü var AI'ya. Önerilen rakamlar çok büyük. Dün bir ilan gördüm. Şu an biliyorsunuz Amerika'da bir grev var. Senaristler, Hollywood'da çalışan, değişik fikri mülkiyetle çalışan emekçiler diyelim onlara, o alanda çalışan insanlar grev yapıyorlar. Netflix'te tam bu dönemde bir AI ürün müdürü, product manager ilanı çıkmış. Diyor ki 300 bin dolarla 900 bin dolar arasında bir yıllık gelir olacak. Amerika'da normalde işte vergi, sosyal güvenlik, sağlık çıktığında %60'ını falan alıyorsunuz paranın. O da ayda 15 bin ile 45 bin dolar arasında bir maaş ediyor. Bu oldukça büyük bir maaş, büyük bir para ödeyecek. Ama ne yapıyor? Burada birçok şeyleri işten çıkartacak. Senaristleri, birçok çalışan insanı işten çıkartacak. Bizim yazılımcılarımız için de aynısı geçerli. Yani önerilen rakamlar çok çok büyük. Ve bu son dönemde işte Fed'in faiz artırmasından önce çok fazla para basılmıştı. Bunlar bankalar aracılığıyla kredi olarak birçok startup'a ulaştı. AI startup'larına, VC'lere de ulaştı. Dolayısıyla çok büyük paralar vaat ediyorlar. İnsan göçü gerçekleşiyor. Geri dönerler mi? Dönebilirler. Belli alanlarda dönebilirler. Uzmanlaşmış insanlar bizim için çok kritik. Yani bunlar neler? Ethereum'un nasıl çalıştığını iyi bilecek. İşte atıyorum Avalanche'ın, Polygon'un nasıl çalıştığını bilecek. Sıfır bilgi veren ispatları iyi bilecek. Onlar çok uzman insanlar. Ama bir yandan da eskiye oranla biz Node'la falan daha fazla konuşmuyoruz. Biz böyle bayağı bildiğiniz React uygulamaları yapıyoruz. JavaScript kütüphaneleri var. İşte Nest.js diye bir kütüphane var mesela. Size bir tane aracı var. Node'la sizin adınıza konuşuyor. Ona diyorsunuz ki bu işlemi sen bir ağa duyuru ver diyorsunuz. O duyuruyor. Yani aslında daha Web2'ye benzer bir yazılım geliştirme süreci var. Orada da çok soru işareti yok. Yani gidenler gelebilir, yeni arkadaşlar yetişebilir. Gitgide blok zincir üzerinde yazılım geliştirmek kolay bir şey haline geliyor. Ama işte o bir sonraki adım, yani şey nasıl olacak, nasıl ölçekleyeceğiz? Ethereum çok karmaşıklaşıyor eskiye oranla. Yani eskiden kabaca nasıl olduğunu anlamanız için bir hafta 10 gün yetiyordu. Şimdi artık böyle katman üstüne katman, karmaşıklık, bunların getirdiği ek sorunlar var. Bunlardan bir tanesi, biz eskiden şey diyorduk, minor extracted value diyorduk. Şimdi işte maximum extracted value dediler proof of stake'den sonra. Ama sizin bu işlemlerin gönderilmesi, yapılması sürecinde içeriden çekebileceğiniz bir ekstra bir gelir var. O süreçlerle uğraşanların. Mesela bu tip yeni problemler çıkıyor. Böyle karmaşık bir sistem ürettiğimizde. Yani endişe verici değil ama hakikaten kıskanıyoruz. Yani yazılımcılarımız gidiyor, kaynak gidiyor. Burada bir rekabet olacak. Belki şimdi şuna gelebiliriz. Peki bu ikisi birleşebilir mi? Burada işbirliği yapılabilir mi?
Tam onu soracaktım. Aslında yani birkaç tane alanı var. Evet, işbirliği yapılabilir mi? Hani burada bahsettiğiniz noktalar var. Hani çok kompleks yapılar. Hani buradaki gerekli blockchain teknolojisini zaten aslında Ethereum oluşturuyor. Ve hani birçok farklı yapıda, birçok farklı projede o ve benzeri yerlerden çıkıyor. İşte problemler gördükçe hani bu kompleks yapıları daha farklı yorumluyorlar diyelim. Yapay zekaya geldiğimiz zaman tabii burada belki hani veri saklama konusunda hani blockchain'le eşleştiği noktaları konuşabiliriz. Çünkü yani bir mantık çerçevesine baktığımız zaman göze ilk hani ilk mantıklı gelen taraf orası gibi duruyor. Ama burada tabii şunu da hani soracağım. Elbette ki bu alandaki mevcut teknolojiler, blok zincirin yapay zeka verilerini saklama noktasında katabileceği değeri konuşabileceğimiz gibi. Acaba bu bizde bir şey de olur mu? Hani bir ürünü, bir çözümü yaratıp ona problem bulmaya çalışıyor gibi bir durumda yaratıyor mu acaba? Bundan çok emin değilim. Bu tarafları da bir sizden dinlemek isterim.
Yapay zeka dediğimiz şeyin yakıtı, hatta o tabiri kullanıyorlar, cephanesi veri. Çok fazla veriye ihtiyaç duyuyoruz. Bu veriye de herkes ulaşamıyor. Genelde işte devletler ulaşabiliyorlar ya da işte Google gibi, Apple gibi şirketler çok fazla kullanıcının verisini işleme yeteneğine sahipler. Web2'de de çok kullandığımız bir terim var. Firma aslında size bu hizmeti ücretsiz veriyor. Ve sizin ürettiğiniz veriyi de ticarileştiriyor. Bunu yapıyordu. Blok zincirlerinde finansal dünyanın önemli bileşenleri olacağını düşünüyoruz. Ve aslında da bizim bankacılıkla ilgili bütün işlemlerimizin blok zincirlere taşınacağını düşünüyoruz. Burada da çok fazla veri ortaya çıkıyor. Yani birbirimize gönderdiklerimiz, iptal edilenler, denenenler, bunların hepsi analiz edilebilir şeyler. Bizim de bu blockchain'de on-chain analysis diyorlar ya, yani biz işte kimin elinde ne kadar bitcoin var, hangi tarihte almışlar, o zaman fiyatı kaçtı, İşte exchange'lere girenler ne kadar, böyle birçok metrik var. Bunların hepsini AI çok rahat biçimde işleyebiliyor. Ve hani hepsini alıyor, sentezleyebiliyor. Bizim insan olarak bazı algoritmalarla, yazılımlarla yapmaya çalıştığımız şeyi çok rahat biçimde yapabiliyor. Dedim ya hani bu birçok şeyi çöpe atmak zorunda kaldı AI'da diye. Yani 2000'li yıllardan beri zaten finansta AI kullanılmaya çalışılan bir araç. Burada öngörmek, örüntüleri görebilmek, dediğim gibi geriye doğru analiz edebilmek, ilişkilerine bakabilmek çok önemli bir şey. Bir diğeri bu okuma kısmı, bir de yazma kısmı var. Aslında AI veri üretmek konusunda da çok mahir. Burada da ne var? İnsanların duygu durumlarını yönlendirmek. Yani önce okuyorsunuz, hani Twitter'ı takip ediyorsunuz, Telegram gruplarını takip ediyorsunuz. Eskiden işte bir duygu analizi, sentiment analysis diye bir şey vardı. Bu Telegram grubundakilerin ruh hali nedir? Bunlar alacak mı, satacak mı? İlk geldi. Şu an ChatGPT ile denediyseniz, mesela bir metin veriyorsunuz, bunun bana bir özetini çıkar diyorsunuz ya da bir diyalog veriyorsunuz televizyondaki, diyorsunuz ne oluyor burada diyorsunuz, size hemen istediğiniz detayda özetliyor. Dolayısıyla Twitter'ı, Telegram gruplarını, WhatsApp'ı, iletişimin olduğu her yere AI'yı eklediğinizde finansal oyuncular olan insanları, kurumların ne yapacağını önden sezebiliyorsunuz. Sonra bir ileri kademesi var. Bunun bir de yönlendirilmesi var. Yani aslında o en önemli şey o. Yatırımcıyı belli bir istikamete götürmek istiyorsunuz. Bunun için de influencerlar var. Yani bizim ürünümüz iyidir diyorlar. Veyahut da işte kötüleyebiliyorlar da, fad da yaratabiliyorlar. AI bize şunu mümkün kılıyor. Eskiye oranla çok nitelikli Twitter botları yaratabiliyoruz. Yani normalde işte hani deniyor ya, troll ordusu işte besleniyor, para veriyorsunuz, sizin lehinize tweet atıyorlar veyahut da sizin aleyhinizde bir şey olduğunda altına bir şey yazıyorlar. Bunlar insan. Bunda şimdi atıyorum bir sunucuya 50 tane 100 tane kuruyorsunuz, o orada duruyor. Günlük hava durumundan bahsediyor, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın transferinden bahsediyor. Çok normal insana benzeyen bir figür. Vakti geldiğinde ise siz o binlerce botu kendi hedefinize yönlendiriyorsunuz. Mesela bir projeniz var, geliyorlar, proje hakkında güzel şeyler söylemeye başlıyorlar. Ah ben de kesin yatırım yapacağım diyorlar. Bunu yapabilme imkanı var. Yani dezenformasyon yaratmak için insan toplumunda AI inanılmaz bir araç. AI'nin yarattığı korkulardan bir tanesi de bu. Yani hakikaten bunu yapmak konusunda. Geçen gün komik bir şey oldu. Değerli hocamız Celal Şengör'ün ilahi okuduğu bir tane şey vardı. Bir ses kaydı çıktı. O da çok kızdı. Benim yapmadığım bir şeyi yapıyor bu. O yüzden ben kızıyorum. Dava açacağım dedi. Şey konusunda çok iyi. Olmayan bir şey üretmek ve bunu karşı tarafa gerçekmiş gibi kabul ettirmek konusunda iyi. Bunlar bizi ilgilendiren tarafları. Şeyde ilginç bir proje var AI ile Web3'ün kesişiminde. Avalanche Summit oldu geçtiğimiz günlerde. Orada işte Emin Gülsirer açıkladı. Şöyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bizim normalde node'larımız deterministik. Yani diyorsunuz ki işte Ali Veli'ye 20 token göndersin diyorsunuz. O onun hangi işlemlere karşılık geleceğine bakıyor. Akıllı kontratlarımız var. Bir adresten başka bir adrese birinin bakiyesini 20 düşürüyor, öbürününkini 20 artırıyor. Bu normal programlamayla çalışan hali. Bunda bayağı uzmanlık gerekiyor. İşte hata olmaması lazım vesaire. Diyor ki biz acaba nodu ChatGPT gibi yapabilir miyiz? Yani ben diyeceğim ki ben Ali'ye işte Ali'ye 20 lira borcum var, onu ödeyelim. O bunun hangi işleme karşılık geldiğini bulacak. Bunu kendisi yapacak. Ya da ben diyeceğim ki bir tane Uniswap benzeri DEX üretelim. Bunun kodunu yazalım, kuralım. Şu ayarlarını da yapalım. Tarif ederek akıllı kontrat üreteceğim. Herkes bu teknolojiye erişebilir olacak. Blok zincir üstünde işlem yapabilir olacak. Bu ChatGPT benzeri node da sadece İngilizce veya Türkçe konuşacak. Dil konuşarak sizle iletişime geçecek. O şeyler olmayacak. Programlama bölümleri. Hocanın çok güzel bir tabiri var. Diyor ki bu ya diyor çok delice bir şey. Ya çok dahice bir şey. Arası yok diyor. Ama diyor kesinlikle denemeye değer bir şey. Yani biz heyecanlanıyoruz bundan. Bir takım buna bakıyor. Yine duyduğum kadarıyla SEC'de bir izin çıkmış. AI kullanarak yatırım yapılmasıyla ilgili ona izin vermişler. Dolayısıyla yatırım alanında bu alanda çok daha fazla biz yapay zeka oyuncusu göreceğiz. Bir de biz elimizle alıyoruz, satıyoruz. Hani botlar yapıyor diyoruz ama aslında kripto paraların dünyasının gerçek oyuncusu botlar ve yapay zeka. Biz orada çok yavaş kalıyoruz. Okurken, anlarken bir de zaten bir olay oluyor mesela. Birisi bir tweet atıyor. Bakıyorsunuz yani milisaniyeler içerisinde reaksiyon vermiş pazar. Siz onu anlayacaksınız, sindireceksiniz, reaksiyon vereceksiniz. Genelde geç kalmış oluyorsunuz. Bunlar yapay zeka botlarıyla yapılan işlemler eskiye oranla da çok daha şey olacak, mahir olacak. Yani ben iyi bir trader değilim. Birçok uzman arkadaşımız var. Farklı endikatörlere bakıyorlar. E diyorlar ki hani ben bunun işte direncinin desteğini burada görüyorum. Birçok şeye bakıyor.
Şunu mu diyorsunuz yani daha yapay zeka destekli bizim isteğimize göre veya risk iştahımıza göre yapay zekanın bize özel sistem ve bir yatırım planı hazırlayıp o planı bizim için de uygulayabilecek bir dönem olabileceğini mi söylüyorsunuz?
Ben öyle olacağını düşünüyorum ama burada şöyle bir şey var. Çok güçlü sistemler kullandığınızda insanları ürkütebiliyorsunuz. Genelde borsalarda hep kurallar koyuyorlar. İşte çok hızlı işlemler, peş peşe gelen işlemler, veriye sizden daha çabuk erişen yapılar. Bunları normal perakende yatırımcısından, retail yatırımcısından uzak tutmaya çalışıyorlar. Çünkü o böyle şey gibi. Balıklar var, aralarına köpek balığı atıyorsunuz. Hepsini yiyor, öldürüyor, herkesi kaçırıyor ve bir pazar bozuluyor. Ama bu tip ürünleri erken geliştirenler, bunları diğer pazarı çok fazla ürkütmeden, korkutmadan kullanmayı başarabilenler bu dönemde büyük ticari avantajlar sağlayacaktır. Ama bu bir yarış dediğim. Yani en iyi AI botlarını kullanıldığını biz görmüyoruz. Kimse söylemiyor. Ben inanılmaz güzel bir AI botu yaptım. Gel sana da kullandırayım demiyor. Ama onun yerine çok büyük yatırımcılara, işte VC'lere bunu açıyor ya da işte seçme insanlara bunu sunuyor. Burada böyle bir yarış olacak. Ama şey olduğunu düşünüyorum. Yani kısıtlı trading bilgimle bunu söylüyorum. Bir insan gözüyle biz bir veri akışı içerisinde desenler bulmaya çalışıyoruz. Belli matematiksel ölçümler yapıyoruz. Çünkü kendini tekrarlayan bir öngörülebilen bir davranış şekli bu. Bunu makine çok daha iyi yapıyor. Dediğim gibi en iyi yaptığı şey birbirini tekrarlayan desenler vesaireler görmek, onları tekrar etmek, bunları öngörmek ve burada kısa sürede hani işlem tahtasından, floor'dan insan trader'ını atacak diye tahmin ediyorum. Yani en azından augmented adamlar kalacak. Yani AI'yı kullanan, bilinçli kullanıcı kalacak. Ardından da sonra tam olarak AI'ye geçecek.
Aslında üzerinden gittiğimiz örnekler hep yapay zekanın Web3 ekosisteminde kaldıraç olarak kullanılması üzerine. Benim merak ettiğim bir de bunun ters yüzü aslında. Biz blok zincirini ve Web3'ü yapay zekada kaldıraç olarak kullanabilir miyiz? O tarafta bir gelişme var mı?
Bizim bence en güçlü olduğumuz konu kitle fonlaması. Biz bütün dünyadan regülasyonları büyük oranda da bypass ederek heyecan verici bir projeyi fonlayabiliyoruz. Ve hani 7/24 yapabiliyoruz bunu. Hafta sonları yok, tatil günleri yok. Güzel bir proje mi var? Kimse izin vermiyor mu? Koyuyor DEX'e. Biz de koşuyoruz, hemen onun token'ını alıyoruz. Herkesle birlikte ilk yatırımcıları haline geliyoruz. Ve sermayede bir startup için o ilk baştaki 1 milyon dolar çok kıymetli. Sonra belki para buluyorsunuz ama o ilk baştaki 100 bin dolarlar, 500 bin dolarlara ulaşmak gerçekten çok zor. Kapı kapı VC geziyorsunuz, sunumlar yapıyorsunuz. 5 lira para verecekler, bayağı burnunuzdan getiriyorlar. Bizde öyle değil. Bizde iyi bir projeniz varsa, bir topluluğa ulaşabiliyorsanız, dediğim gibi token'ınızı DEX'e koyuyorsunuz. Hemen kripto yatırımcısı geliyor. Burada bir fırsat görüyor. Olmazsa da sağlık olsun. Biz alışkınız. 100x'e de alışkınız. 10'da 1'ine, %1'ine düşmesine de alışkınız. Bunu yadırgamıyoruz. Bizim beklentimiz bu yönde. Böyle projelerle ilgileniyoruz biz. Bu AI projeleri için de o farkı gidermek için, yani sermaye ulaşanla ulaşamayan arasında büyük bir imkan. Burada bir tane mesela projemiz var. OpenAI'ın CEO'su olan Sam Altman'ın başlattığı, yine bir kendi bir CTO'su var ama desteklediği diyelim, WorldCoin projesi. O aslında kripto ile AI'ın birleştiği bir nokta. Tartışmalı bazı konular var ama yine bizim üzerinde durduğumuz Universal Basic Income'dan bahsediyor. Yani bu da şu, madem biz herkese yetecek kadar aslında üretim yapabiliyoruz, insanlara temel bir gelir bağlayalım, bunu da programlanabilir tutalım. Yani biz bunlara yatırım yapılmasını istemiyoruz. Sana işte atıyorum bir 5 bin lira, 10 bin lira bir para vereceğiz. Bu parayla altın alma, döviz alma. Bu nedir senin? Temel gıda ihtiyacını, barınma ihtiyacını giderebileceğin bir para. Bu para harcandığı sürece de ekonomi hareketli oluyor. Bir sıkıntı yok. Hareket ediyor ekonomi. Dolayısıyla programlanabilir para kavramı bu projenin içinde var. Ama bir yandan şu da var. Her insana bir hesap vermek istiyorlar. Ve bu şeyin içinden çıkamamışlar. Demişler ki tek bulabildiğimiz çözüm bizim gözümüzün bebeğindeki irisin taramasının yapılması. Bu da böyle herkese özelmiş. İkizlerin bile irisleri farklı oluyormuş gelişim sürecinde. Dolayısıyla herkese ayrı ayrı tanıyor. Bir cihazları var, kamera gibi bir cihaz. İçine bakıyorsunuz, gözünüzün bir taramasını yapıyor ve o iris datasından bir şey üretiyor. Yani verinin kendini de saklamadığını iddia ediyor. Bir hash üretiyor. Sizin insan olduğunuzu ispatlıyor ve size bir az miktar WorldCoin veriyor. Buna benim gibi mahremiyet konusunda, kişisel bilgiler konusunda hassas insanlar çok büyük tepkiler veriyorlar. Ne yapıyorsunuz siz? İnsanları fişliyorsunuz. İşte özellikle bu sıcaklığın, kuraklığın geldiği dönemde işte mültecilerin ülkeye girişini engellemek için yapıyorsunuz diyenler de var. Ama bir yandan da büyük şeyler yapma imkanı olan insanlar bunlar. Yani OpenAI'ın Artificial Intelligence'da bir de hani genel zeka kavramı var. Bir de üstün zeka kavramı var. Yani öyle bir noktaya gelebiliyor ki artık tüm insanlardan daha zeki bir nesne, bir varlık üretme imkanımız var. Bir de farklı işleri de yapabilen, yani biz insanın da en büyük yeteneği o. Bir işi çok iyi yapmıyor olabilir. Çok iyi uçmuyor kuş kadar, işte balık kadar çok iyi yüzmüyor ama hem uçabiliyor hem yüzebiliyor, o problemi çözüyor, ötekini yapabiliyor. Genel bir zekası var. Bu noktaya da bu OpenAI gibi şirketlerin ulaşabileceğini düşünüyoruz. Onun bir token'ı var. Yani onlar bir token çıkardılar. Paraya ihtiyaç duymuyorlar ama dünya çapında bir şey yapmak için de kriptoyu kullanmak istediklerini gösterdiler.
WorldCoin. Ben de takip ettim. İlginç, yani çok da böyle büyük duyurularını yapmıyorlar aslında. Tam olarak OpenAI'ın desteklediği bir coin diye, yani şeyleri aynı, founder'ları aynı, Sam Altman, ama onu bilmiyordum. Biraz daha araştıracağım.
Aralarında bir bağlantı var diyeyim. Hani büyük bir bağlantı var. Burada tabii şey mümkün. O kadar fazla iris datasını sağlarsanız AI'ya, oradan çok farklı şeyler de yapabilir. Yani o veriye ulaşmak da, tüm dünya insanlarının DNA'larını, iris datasını, retinasını alabilmek sizi çok güçlü kılıyor. Ve bu da bir yarış. Biraz da işte hani o olumsuz taraflarına gelelim. O da böyle biraz magazin gibi, insanın hani düşünmek hem hoşuna gidiyor hem endişelendiriyor. Burada nükleer silahların üretildiği döneme benzer bir yarış var. yani dünyayı değiştirecek bir teknoloji söz konusu. Burada Çin'le Amerika arasında bir yarış var. Başarılı olan taraf da bizimki gibi daha böyle göreceli işte hani 3. dünya ülkesi, 2. dünya ülkesi gelişmekte olan ülkeler diyoruz. Onlar üzerinde çok büyük bir hakimiyet kurma yeteneği verecek ülkeye. Her bir bireyin ne yapacağıyla ilgili fikriniz oluyor. Her şeyini biliyorsunuz, analiz edebiliyorsunuz. Burada büyük bir avantaj olacak. Burada bir yarış söz konusu. Yani hem bir teknolojik geliştirme yarışı var, hem dediğim gibi donanım yarışı var. Bir figür var Amerika'da, Eliza Yudkowsky diye, işte Silikon Vadisi'nde. O diyor ki yani bu şeyleri öyle bir şey ki diyor, bu GPU'ların olduğu farmları eğer lisanslayalım, eğer lisanslı değillerse bunları bir silah üretim fabrikası gibi görelim, bunları bombalayalım gerekirse gibi beyanları var. Yani diyor ki burada izinsiz olarak yapay zekanın üretilmesi ülkeler, devletler için bayağı nükleer silah üretmeyle eşdeğer görüyorlar. Çok büyük bir yetenek sağlayacak. Ama dediğim gibi ana nokta içerik. Şeyde Stack Overflow kullanıyoruz biz yazılımcılar olarak. Sorunlarımızı yazıyoruz oraya. İşte bu niye çalışmadı diyoruz. Biri de geliyor cevaplıyor. Aslında bu Copilot gibi ürünlerin, bizim yazılımda kullandığımız yapay zeka ürünlerin temeli burada. Ve bizim ekibimizde yapay zeka kullanan arkadaşlarımız var. İşte Copilot kullanıyorlar mesela. Onunla çarpıldı diyebilirim şeyleri, performansları. Ama bu şu anlama da geliyor. Düz yazılımcıya artık ihtiyaç yok. Bilinçli, ne yaptığını bilen, ChatGPT, Copilot'u falan iyi kullanabilen çok üretken insanlara 10 kişinin, 5 kişinin maaşı verecekler ama işte 9 kişi de işten atılacak. Böyle bir düzene doğru gidiyoruz. Ya da bütün bu arkadaşlar kendini tekrardan eğitecek, bu araçları kullanmayı öğrenecek, hesap makinesi gibi bu. Ya da araba gibi. Bunu kullanmayanlar büyük dezavantaja sahip olacak.
Evet, aslında yani bu sinerji anlamında özellikle WorldCoin'i ve güçle yapay zekanın yolları çok kesişen örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Ama onun dışında pek çok AI token projesi de var. Hepsinin farklı farklı sözleri var. Özellikle bu AI hype'ından faydalanmak için çok fazla son dönemde proje çıktı. Genel olarak WorldCoin dışında AI tokenlarını nasıl görüyorsunuz? Sizce sadece bir hype'dan faydalanıp balon değerlemelerle para toplamaya mı çalışıyorlar, yoksa gerçekten değer yaratma potansiyeli olan projelerde çıkıyor mu bu kapsamda?
Bizim 2017-18'lerde gördüğümüz böyle madencilik projeleri vardı. Yani sizden aldığımız parayla işte madencilik yapacağız ya da madencilik altyapısının kiralanmasını sağlayacağız gibi projeler vardı. Onlar şimdi tekrardan gündeme gelmiş, bu sefer AI için. Yani mesela pazar yerleri, dediğim gibi şu an şeyi bulmakta çok zorlanıyorsunuz. Uygun GPU'lar bulmakta zorlanıyorsunuz. Ama bizim evimizdeki iyi makineler bu iş için kullanılabiliyor. Mesela belli yerler var. West AI diye bir site var. Rampod diye bir site var. Burada siz insanların kuvvetli makinalarını belli ücretler karşılığında işte saati 3 dolar, saati 8 dolar, 10 dolar gibi ücretlerle kiralayabiliyorsunuz. Güzel bir model. Yazılımın üzerine kuruyor. Siz işlemlerini yapıyorsunuz. Sonra serbest bırakıyorsunuz. Mesela bunu organize etmek için, bu süreci organize etmek için çıkmış bir token projesi var. Dediğim gibi bizim o şeylere benziyor. Eski madencilik projelerine benziyor. Bir ihtiyacı karşılıyor. Doğru. Bu bahsettiğim siteler kredi kartıyla çalışıyorlar. Burada kriptoyla bu yapılıyor. Bizim şeylere de benziyor dediğim gibi. Nodlara da benziyor. Biz de sunucular tutuyoruz. İşte donanımlar için bir para ödüyoruz. Dolayısıyla burada staking gibi mekanizmaların olduğu, işte sen belli bir miktar makineyi belli bir süre çalıştır. Bizde de uptime oluyor bu. Bunun karşılığında ben sana bir ücret vereceğim. Bu ücret projenin kendi token'ının bir parçası olacak. Yani bizde de ne oluyor? Ethereum nodu çalıştırıyorsunuz. Size Ethereum veriyorlar. Avalanche nodu çalıştırıyorsunuz. Avalanche veriyorlar. Siz o mekanizmayı ayakta tuttuğunuz için bütünün başarısından bir pay alıyorsunuz. Bu tarz projeler var. İlginç. Geçmişten gelen tecrübemiz bu tip projelerin eninde sonunda öldüğü yönünde. Bir de dediğin gibi şey var. Hani AI hype çok önemli. İşte Japonya'ya giden arkadaşlarımız var mesela. Utilify'daki arkadaşlarımız diyorlar ki sunumun bir yerinde AI yazmazsa para yok. Yerine bir AI yazacaksın. Bir şey lazım. VC'ler özellikle şu an o tarafa kaymak istiyorlar. O yönde hep bir şey var, bir talep var. Büyük bölümü hype ama işte bunların arasından da dediğim gibi biz kitle fonlamasına çok uygunuz. Kolay biçimde büyük paraya ulaşabiliyoruz. Ben iyi takip etmiyorum AI tokenlarını ama aralarından güzel bir tane çıkabilir ve çok başarılı olabilir diye düşünüyorum. Beklemediğimiz yerlerde faydalar ortaya çıkabilir. İşte bu zero knowledge tabii circuit yapmak falan zor işler. Yani oturup tasarlıyorsunuz onları tek tek. Bunları yapan uzmanlaşmış, farklılaşmış yapılar ortaya çıkabilir. Mesela bizim çok bir bildiğimiz bir problemimiz var bilgisayar biliminde. Bir şey diziyoruz biz. Böyle atıyorum 100 tane sayı var. İşte büyükten küçüğe, küçükten büyüğe dizmemiz lazım. Standart bir problem. Bunda da çok bir ilerleme olmuyor. Yani kabaca bir takım yaklaşımlarımız var. Ne kadar performans gösterecekleri belli. 40 yılın başı insan araştırmacılar böyle bir tane makale yayınlıyorlar. İşte sayılar belli özelliğe sahipse, çoğunlukla 3 varsa içinde mesela ya da atıyorum son basamakları hep tekse, şöyle bir sıralama algoritması kullanırsanız işte %1,5 kazanç elde edersiniz gibi şeyler çıkıyor. Yenilikler çıkıyor. AI ile hemen yeni 3-4 tane böyle şey bulmuşlar, ilerleme bulmuşlar. O yani insanın bulabileceği bir şey değil. Deniyor, farklı yaklaşımlar kullanıyor ve bu işte protein folding problemine benziyor. Yani elimizle oturup o kimyasalı oraya monte etmiyoruz da çok fazla deneme yanılma yapabilen, farklı yaklaşımlar kullanabilen bir sistem bize iyi sonuç verebiliyor. Bu tip şeyler çıkacak. Zero knowledge proof'larda da dolayısıyla circuit'ı bizim için üreten, çok daha güvenli, verimli şeyler yapabilen yapılar ortaya çıkabilir. Zero knowledge'da da şey çok bela. Yani işte signature'ı kontrol et. Ondan sonra bunları üret, vakit alan işler. Biz de şeyi pek sevmiyoruz. Blok zincirlerinde de yani hemen hemen bilişimin birçok alanında beklemeyi pek sevmiyoruz. Yavaş şeyler hoşumuza gitmiyor. Hızlanma bizim için çok önemli. Bu tip faydaları olabilir. Bu tarz böyle ikisinin birleştiği, İşte atıyorum böyle GPU kullanan canavar nodların olduğu bir belki makineler olabilir. Buradan beklemediğimiz bir konsensüs mekanizması ortaya çıkabilir. Hızlı bir şey ortaya çıkabilir. Bunlar hakikaten böyle çok heyecan vericiler. Böyle research seviyesinde işler. Zor çıkıyor. Yani yılda bir tane geliyor mesela bunlardan. Ama geldiği zaman da bunlar hem büyük yatırım alabiliyorlar hem de büyük bir değişikliğe yol açıyor hayatta. İşte geçen gün işte bir iddia doğru mu bilmiyorum ama işte oda sıcaklığında süper iletken çıkmış mesela, öyle şeyler. Her dakika olmuyor bunlardan ama olursa sonucu çok etkileyici.
Yani artık her gün teknolojide gelişimin öyle bir hızlı olduğu bir dönemdeyiz ki her gün, her hafta inanılmaz büyük atılımlar çıkıyor. Sadece AI alanında değil, artık yani dünyada işte ömür uzatmasından daha cyborglara gideceğimiz, beyin kontrolü yapabileceğimiz noktalara gidiyor. Yani bunun sonu yok. Biz bunların hepsini de konuşuruz, saatlerce de konuşuruz. Ama bizim de bölümde toparlama yapmamız lazım. Güzel konulara değindik. Umuyorum ki yani dinleyicilerimiz de bu bölümden büyük keyif almışlardır. Biz size kaynak soralım bir de. Sizin beyninizi daha fazla almak isteyen dinleyicilerimiz, bu konularda daha fazla bilgilenmek isteyen dinleyicilerimiz için ne kaynaklar önerirsiniz? Siz nereleri okuyorsunuz? Bu araştırmaları nerelerde yapıyorsunuz? Bunlarla ilgili kaynak alalım sizden.
Yazılımcı bir arkadaşımızla konuşuyorduk. O ChatGPT'den kriptografi öğrenmeye çalışıyormuş. Çok da böyle aslında birikimli donanımlı bir arkadaş. Ama temellerini öğrenmeye çalışıyor. Onlar şeyde öğrenmesi zor işler. İnternetten yani öğrenilir ama belki bir derse kayıt olarak, ödev yaparak falan öğrenilir. Sonra biraz daha böyle rahat ulaşabileceğimiz bilgiler var. Bitcoin nasıl çalışır gibi şeyler var. Bunlar internetten, iyi kaynaklardan öğrenilebilir. Bizim zamanında BTK'da yaptığımız bir 14-15 saatlik bir blok zincirlerle ilgili eğitim var. Onu tavsiye edebilirim. Ama ondan sonra da güncel olanı takip etmeleri şart. Ve bu da biraz zor olmakla birlikte en iyi kaynaklardan biri Twitter. Orada bizim sinyalin gürültüye oranı diye bir şeyimiz var. Yani ne kadar faydalı bilgi alıyorsunuz, ne kadarı çöp. Twitter'da biraz çöpe maruz kalıyorsunuz. Böyle çok fazla sizi şey yapan, yanıltan bilgiler de olabiliyor. İyi influencer arkadaşlarımız var, bilgilerini paylaşan. Onları takip edebilirler. İyi influencerların oluşturduğu Telegram grupları var. Bunlara katılabilirler. Mesela konferanslar da çok önemli. Birçok arkadaşımızın vize problemi var. Bunu biliyoruz ama işte bunu değişik şekillerde aşan arkadaşlar var. İTÜ'den arkadaşlarla konuştum geçen günkü Ethereum CC konferansı için. Gri pasaportla gitmişler. Üniversiteleri yardımcı olmuş. Çok güzel bir şey. Oralarda edinebileceğimiz bilgilerin, güncel bilginin diğeriyle kıyas kabul etmiyor. Gerçekten insanlar belli konuları konuşuyorlar. Orada sunumlar var. Gidemeyen arkadaşlarımız için de bu yıl 3 tane çok önemli etkinlik İstanbul'a geliyor. Olanlar oldu ama Solana güzel bir etkinlik yaptı. Cosmoverse geliyor. Cosmos'un etkinliği. Ardından Binance Smart Chain'in Blockchain Week'i geliyor. Bir de Ethereum Dev Connect'i burada olacak. Bunlar da arkadaşlarımız için çok büyük fırsatlar olacaktır diye düşünüyorum.
Harika. Peki son olarak Mindstorm Blockchain Labs'te yani bu konuştuğumuz bütün sinerjiyi nasıl kullanmayı, nasıl değerlendirmeyi planlıyorsunuz?
Bizde şu an hem oyun projeleri var. O alanda çok aktifiz. Boomland adında bir oyun şirketin Hunters on Chain diye bir oyununu çıkardık. 1,5 yıldır aşağı yukarı uğraşıyoruz. Buradaki en büyük avantajımız da bir mobil oyun. Yani çok rahat oynanabilen bir mobil oyun oldu. Bu duymuşsunuzdur. Account Abstraction diye bir kavram var Ethereum'da. Akıllı kontrat cüzdanları diyelim. Bunlar şeyi çok kolaylaştırıyor, bu cüzdan kullanımını. Oyunun içerisinden çıkmadan işte sadece böyle bir imza ile bir tane tıklayarak işlemler yapabiliyorsunuz. O güzel bir şey oldu. Onun iyi bir ilgi de var. Ve orada birçok oyunla devam edeceğiz. Sırada bekleyen oyunlar var. Bir de tokenlaştırma projeleri çok geliyor bu arada. Amerika menşeli özellikle. İşte spor alanında, gayrimenkul alanında, işte maden, enerji, bir de böyle değişik sanat eserleri, arabalar, klasik arabalar gibi birçok farklı alanda tokenlaştırma projeleri var orada. Orada böyle bir hareketlilik var, onu görebiliyoruz. Avrupa'da da var ama o hani bizim profesyonel olarak görmediğimiz bir şey ama gözlemleyebiliyoruz. Bu da bir sonraki trend diye düşünüyorum ve orada çok büyük hapsolmuş bir ekonomik değer var. Bu kriptoya geldiğinde orası çok hareketlenecek. Onunla ilgili de geçtiğimiz günlerde Avalanche bir program açıkladı. 50 milyon dolarlık. İşte eğer bu alanda çalışıyorsanız destek alabiliyorsunuz. Biz de işte bu alanda projeler yapıyoruz ama biz hep şeyiz. Yazılım şirketiyiz. Başkalarının projelerini hayata geçiriyoruz. Böyle bir yaklaşımımız var. AI tarafında da şeye çok meraklıyız. Özellikle görüntü sentezine bir ufak bir departmanımız var. O hem görüntüyle, video senteziyle ilgili çalışmalar yapıyor. Mesela şu tip şeyler yapıyorlar. CEO'ların farklı stüdyolarda böyle çeşitli arka planlarda resim çekmeye çok vakti de yok, bütçesi de yok. Çok farklı şeylerde onların görselleri üretiliyor. Onunla uğraşan ufak bir ekibimiz de var.
Peki dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz sizi nerelerde bulabilirler?
Herhalde bana ulaşmanın en iyi yolu Telegram. Tansel Kaya kullanıcı adıyla bulabilirler. Twitter'dan da ulaşabilirler ama orada DM'ler kapalı. Benim yazdığım herhangi bir şeyin altına yazarlarsa hocam benle iletişime geçersiniz diye ben yanıt verebilirim. LinkedIn'den de ekleyebilirler ama ona çok yetişemiyorum. Bir de kriptocular işte Discord'da, Telegram'dayız biz. Bizim en çok vakit geçirdiğimiz yer orası. O yüzden Telegram bana ulaşmanın en kolay yolu.
Hocam gerçekten çok çok keyifli bir programdı. Bugün konuşmadık konu bırakmadık. AI'ın yükselişi, Web3 ile olan tatlı rekabeti, aynı zamanda birbirleri arasındaki sinerjileri konuştuk. Worldcoin'den, AI tokenlardan, grafik kartlarını nasıl kullanıyoruz, dünya nereye gidiyor? Çok güzel bir insanlara vizyon sağlayacak bölüm oldu. Çok keyif aldık. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ayrıca dinleyicilerimiz AI ile ilgili ise Sinyal AI Çağı programımızda tavsiye ederim. Orada sadece yapay zeka konuşuyoruz diyebilirsiniz ki biz kripto paralara çok ilgili değiliz. O programı tavsiye ederim. Ama bu şekilde sinerji yaratan konukları, programları daha fazla yer verip yapay zeka ve kripto paraları beraber anlatacağız. Nasıl bizi bir gelecek bekliyor? Birlikte göreceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.